Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 30 Hordad 1400, Hicri Kamer'i 9 Zilkade 1442 ve Miladi 20 Haziran 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz, Sayın Burhan Hişmeti ile Türkiye'nin Azerbaycan Cumhuriyeti askeri üs kurması üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı, Amerika'nın gerçek yüzü ve Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi için dünya liderlerinden tebrik mesajları sürüyor. Cumhurbaşkanı Ruhani seçilen Cumhurbaşkanı'na ekonomik durum hakkında rapor verilmesine vurgu yaptı. Devrim muhafızları yeni hükümet ile işbirliği sürdürmeye hazır olduğunu belirtti. İran ile 4+1 grubu bugün yeniden toplandı. Ve İran, Afganistan ve Türkiye Dışişleri Bakanları Afganistan barış sürecine katkıya vurgu yaptılar. Şimdi haberler.
İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi için dünya liderlerinden tebrik mesajları sürüyor. Rusya Devlet Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Ermenistan Cumhurbaşkanı, Türkmenistan Cumhurbaşkanı, Kazakistan Cumhurbaşkanı, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Pakistan Başbakanı, Irak Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı, Venezuela Devlet Başkanı, Belarus Devlet Başkanı, Küba Devlet Başkanı, Özbekistan Cumhurbaşkanı, Kuveyt Emiri, Dubai Emiri, Katar Emiri, Umman Kralı, Lübnan Parlamento Başkanı, Irak Parlamento Başkanı, Hindistan Başbakanı, Hizbullah Genel Sekreteri, Hamas ve İslami Cihat, Yemen İnsanoğlu Hareketi, Afganistan Yüksek Barış Konseyi Başkanı, Afganistan İslam Cemiyeti Lideri, Irak Nuceba Hareketi Genel Sekreteri, Irak Ulusal Hikmet Hareketi Lideri ve Türkiye Yeniden Refah Partisi, İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'yi kutlarken yeni görevinde başarılar dilediler. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Seyyid İbrahim Reisi, çalışkan, devrimci ve yolsuzlukla mücadele eden bir hükümet kuracağını söyledi. İran halkının seçilmiş Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, 13. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından dün yayımladığı bildiride, "Aziz İran halkı, ikinci adımda ve yeni asırda yapılan dünkü seçimler, Allah'a inanma, halka inanma ve milli özgüvenin İmam Rıza'nın doğum günlerinde tecelli eden bir başlangıçtır," dedi. Reisi bu seçimin dini demokrasi kuralına, tüm milletin seçimine ve Cumhuriyetin hizmetkarına dayandığına işaret ederek, "Bu bağımsız seçimi sizlerin yüksek oylarının desteği ve eşsiz güveniyle girerken çalışkan, devrimci ve yolsuzlukla mücadele hükümeti kuracağım ve İslam devriminin temel misyonu olarak adaletin yayılmasına doğru ilerleyeceğiz," dedi. Reis ayrıca dün İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile görüştükten sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Sevgili halkımızda geleceğe yönelik oluşturulan umudu artıracağız ve halkın hükümete olan güveni her geçen gün daha da artacaktır," diye konuştu. Devlet ve milletin birlikte çok parlak ve rahat bir hayat yaşayacaklarını kaydeden Seyyid İbrahim Reisi, "Ülkenin tüm insanlarına ve seçime katılan adaylara teşekkür ediyorum," dedi. Bu arada seçimleri kazandığı için Ayetullah Reisi'ye tebrik mesajları sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Katar Emiri gibi liderlerin yanı sıra Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrullah, Hamas ve İslami Cihad Hareketleri, Yemen Ensarullah Hareketi, muhtelif Iraklı gruplar ve şahsiyetler Reisi kutladılar. İran İçişleri Bakanlığı'nın seçim kurumuna göre 17.926.345 oyla Seyyid İbrahim Reisi İran'ın 13. Cumhurbaşkanı seçildi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinin ekonomik koordinasyon kurulu üyelerine hitaben ülkenin ekonomik durumu hakkında seçilen Cumhurbaşkanı'na rapor sunmaları gerektiğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Ruhani kabinesinin ekonomi yetkililerinden yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'ye ülkenin ekonomik durumu hakkında rapor sunmalarını istedi. Ruhani, temel ürünlerin tedariki ve vatandaşların refah seviyesinin artırmasının hükümetinin 1400 yılı için önerdiği mekanizmanın esas eksenini teşkil ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Ruhani, hükümetin düşmanların yaptırımları karşısında direnerek temel ürünlerin tedariki için gereken döviz gelirini ve ülkede üretimi güçlendirmeyi sağlamak için elinden geleni yaptığını söyledi.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tüm General Hüseyin Selami, İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi kutlarken devrim muhafızlarının yeni hükümet işbirliğini sürdürmek için her alanda hazır olduğunu kaydetti. Devrim Muhafızları Komutanı Tüm General Selami, İran milletinin yeni bir hamaset yaratmasını ve Seyyid İbrahim Reisi 8. Cumhurbaşkanı olarak seçmesini tebrik ederken, devrim muhafızlarının yeni hükümet ile de işbirliğini her alanda sürdürmeyi hazır olduğunu kaydetti. Tüm General Selami mesajında millete 28 Haziran'da oy sandıklarına coşkulu ve eşine az rastlanır şekilde akın edip 1400 büyük hamasetini yaratmasının İran ve İranlılar için onur kaynağı olurken devrim düşmanları ve içeri ve dışarıdaki karşıtları mahcup ettiğini vurguladı. Komutan Selami mesajında İran milletinin anlatılamaz irade ve gayretle ustaca ve kararlı şekilde seçimi boykot tasarımcılarına anlamlı yanıt verdiğini belirtti. 18 Haziran Cumhurbaşkanı seçimlerinde Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi yaklaşık 18 milyon oyla kazandı.
İran ile 4+1 grubu nükleer anlaşma ortak komisyon çerçevesinde bugün yeniden Viyana'da bir arada geldiler. İranlı müzakereci, Irakçı karşı tarafların karar verme zamanı geldiğini söyledi. İran ile 4+1 grubu heyetleri bugün 6. tur görüşmelerde yapılan istişareleri sonuca bağlamak üzere bugün Tahran vaktiyle saat 14.30'da bir araya geldiler. Amerikan heyeti bu toplantıya katılmadı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Baş Müzakereci Seyit Abbas Irakçı toplantı öncesi yaptığı açıklamada neredeyse anlaşmanın tüm belgelerinin hazırlandığı bir yerde olduklarını söyledi. Irakçı bazı konuların çözüldüğünü ve bazıların hala çözülmediğini işaretle bu anlaşmazlıkların ebadının nasıl olduğunun oldukça net olduğunu ifade etti. Baş müzakereci müzakere ve olası bir anlaşma ebadının da oldukça netleştiğine temasla karşı tarafların karar verme vakti geldiğini kaydetti.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saat zarfında koronavirüs salgını yüzünden 111 vatandaş daha yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklamada son 24 saat zarfında 111 vatandaşın daha koronadan hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede bu hastalık yüzünden hayatını kaybeden vatandaş sayısının 82.965 kişiye yükseldiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı ayrıca dünden beri 8.161 kişide daha korona tanısı konulduğunu, böylece ülkede koronayı yakalanan vatandaş sayısının 3.095.135 kişiye yükseldiğini duyurdu. Bu açıklamaya göre koronaya yakalanan vatandaşlardan 2.748.320'si hastaneden taburcu oldu. Öte yandan ülkede vatandaşlara uygulanan toplam korona aşısı miktarı 5.304.008 doza yükseldi.
İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye ve Afganistan Dışişleri Bakanları bugün Antalya'da bir araya geldiler. Üçlü toplantıda İran, Türkiye ve Afganistan'ın Afganistan'da barış sürecine aktif katılımı ve bölgede terörle mücadeleye vurgu yaptılar. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmer bugün Antalya'da bir araya gelerek Afganistan'da barış süreci ve bölgede terörle mücadeleyi ele aldılar. Toplantıda taraflar İran üzerinden Afganistan ile transit işbirliği ve bu ülke ile ekonomik işbirliğinin geliştirmesi üzerinde mutabık kaldılar. Toplantının ardından İran, Türkiye ve Afganistan Dışişleri Bakanları ortak bir bildiri yayınladılar. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif geçen Perşembe günü Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun resmi daveti üzerine Türkiye'ye giderek Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı. Bakan Zarif forum kulisinde Türkiye, Polonya, Kuveyt, Hırvatistan, Venezuela, Afganistan, Irak Dışişleri Bakanları ve Afganistan Yüksek Barış Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile görüştü.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde muhtelif ülkelerin yetkilileriyle yaptığı istişarelerin verimli olduğunu belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Etmer ile üçlü görüşmenin ardından muhabirimize konuşan Bakan Zarif, Antalya Diplomasi Forumu'nun Afganistan konusu hakkında görüş tatisi için uygun fırsat sağladığını belirtti. Bakan Zarif, üçlü toplantıda güvenlik, yasa dışı, göç, uyuşturucu ve transit konularında üçlü çalışma gruplarının kurulmasının da kararlaştırıldığını söyledi. Bakan Zarif 3 günlük Türkiye ziyaretine bugün son vererek Tahran'a döndü.
İran İslam Cumhuriyeti Polis Teşkilatı Interpol Polisi Başkanı General Hadi Şirzat ile Türk mevkidaşı Lütfi Çiçek video konferans aracılığıyla görüştüler. Görüşmede İran ve Türkiye Uluslararası Polis Başkanları iki ülkenin polisleri arasında ilişkilerin güçlenmesi ve derinleşmesine vurgu yaptılar. İranlı Komutan Şirzat görüşmede iki ülkenin polisleri arasında ilişkilerin güçlenmesinin uluslararası suçlularla mücadele zeminini sağlayacağını vurguladı. İki ülkenin irtibat subayları ve yargı temsilcilerinin de katıldığı görüşmede İran Interpol Polisi Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti Polis Teşkilatı'nın eğitim, araştırma ve bilgi paylaşımı konularında işbirliğine hazır olduğunu belirtti.
İran İnsan Hakları Komitesi Twitter hesabı üzerinden Amerika'nın korona ile mücadelede ihtiyaç duyulan ekipmanların alışverişini yaptırım kapsamından çıkardığına dair iddiasına yanıt verdi. İran İnsan Hakları Komitesi Amerika'nın koronavirüs ile mücadelede kullanılan ekipman ve malzemeleri İran'a yönelik yaptırım listesinden çıkarıldığına dair İddiasına gösterdi. Tepkide 82 bin İran vatandaşının korona kurbanı olduktan ve bu salgının yayılmasından 16 ay geçtikten ve İran yapımı korona aşısı üretildikten sonra Amerika'nın muafiyet kararı verdiğini kaydetti. Açıklamanın devamında yasa dışı yaptırımların kaldırılması ve sorumlularının cezalandırılmasının İran milletinin isteği olduğunu vurguladı. Amerika Hazine Bakanı son sıralarda İran ile koronavirüs ile mücadelede kullanılan ekipman ve malzemelerin satışını yaptırım listesinden kaldırdığını ileri sürdü.
İslami Şura Meclisi İçişleri ve Şuralar Komisyonu üyesi Ahmet Ali Rıza Beyki, İran'ın Suudi Arabistan ile ortak menfaatler temelinde ilişki kurabileceğini söyledi. İslami Şura Meclisi üyelerinden Beygi, Suudi Arabistan ile münasebetler hakkında yaptığı açıklamada ortak çıkarlar temelinde Suudi Arabistan ile ikili menfaate dayalı çözüme ulaşabileceklerini ifade etti. Beygi, İran'ın bölgesel güvenlik stratejisinin iyi komşuluk ve bölge ülkelerine karşılıklı saygı çerçevesinde olduğuna vurgu yaptı.
Haber kaynakları Irak'ın batısında yer alan Ayn el-Esed üssüne füzeli saldırı düzenlendiğini bildirdi. Sabahın News kanalında yer alan habere göre bugün bir adet füze Beled Hava Üssü yakınlarına düştü. Saldırının ardından Amerikan uçakları ise üs üzerinde uçmaya başladılar. Bazı kaynaklar ise El Anbar'ın El-Bağdadi bölgesinden iki adet füzenin Ayn el-Esed üssünü doğru fırlatıldığını bildirdi. Ancak şu ana kadar resmi kaynaklar bu iddiayı doğrulamış değildir. El Anbar'da bir güvenlik kaynağı dün Amerikan asker konvoylarının El Anbar'ın Ayn el-Esed üssüne girdiğini duyurmuştu. Aynı kaynak askeri konvoyların da askeri ve muharip araçları taşıdığını aktardı.
17 adet üzerinde İHA, Suudi Arabistan'ın güneyindeki bazı kent ve bölgelerdeki hedefleri vurdu. Suudi aktivistlerin bildirdiğine göre Yemen'e ait en az 17 adet İHA, Suudi Arabistan güneyindeki hayati askeri noktalar ve tesislere saldırdı. Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri ise Yemen'e ait 10 adet İHA'yı düşürdüklerini ileri sürdü.
Yemen ordusu ve halk güçleri sözcüsü General Yahya Seri, Amerikan Scan Eagle tipi casus İHA'sının Marib'de düşürüldüğünü bildirdi. El Mesire televizyonunun haberine göre General Seri bugün yaptığı açıklamada Amerikan casus İHA'sının Marib vilayetine bağlı Servah ilçesinin müşecceh bölgesi üzerinde hasmani girişimde vurunduğu sırada hedef alınarak düşürüldüğünü vurguladı. Yemen ordu sözcüsü Amerikan casus İHA'sının vurulduğu ana ilişkin video görüntülerinin de yakında yayınlanacağını duyurdu. Seri Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Yemen'in hava sahasını korumak ve saldırganların eylemlerine karşı koyma noktasında ise elinden geleni yapacağını vurguladı.
Siyonist rejimin eski başbakanı Benjamin Netanyahu uzun tartışmaların ardından sonunda gelecek 20 gün zarfında başbakanlık konusunu tahliye etmeyi kabul etti. Siyonist basında yer alan habere göre işgal rejiminin eski başbakanı Benjamin Netanyahu yoğun tartışmaların ardından başbakanlık konutunu tahliye etmek zorunda kaldı. Netanyahu en geç 10 Temmuz'a kadar burayı terk etmesi gerekiyor.
Ermenistan halkı bugün Karabağ bölgesindeki çatışmaların üzerinden aylar geçerken parlamento seçimleri için sandığa gittiler. Geçici Başbakan Nikol Paşinyan'ın talebi üzerine sorunların çözümü ve Ermeni halkı Azerbaycan Cumhuriyeti ile imzalanan barış anlaşması konusundaki kızgınlığını yatıştırmak amacıyla bugün Ermenistan'da erken parlamento seçimleri düzenlendi. 2.6 milyon seçmenin bulunduğu Ermenistan genelinde seçmenler 2000'i aşkın seçim merkezinde ise oylarını kullandılar. 21 siyasi parti ve 4 koalisyon katılımı ile düzenlenen seçimlerde ise esas rekabetin Paşinyan liderliğindeki İktidar Partisi ile eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan liderliğindeki koalisyon arasında yaşanıyor.
Sırada bültenimizin son haberi var. Rusya istişareleri için geri çağırdığı Washington Büyükelçisi Anatoli Antonov'u devlet başkanı Vladimir Putin ile Amerikan Başkanı Joe Biden zirvesinde alınan karar gereği görevine geri gönderdi. Rus RIA Haber Ajansı'na göre Antonov Amerika'ya gitmek üzere Moskova'daki Sheremetyevo Havaalanı'ndan uçakla ayrıldı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin Cumhurbaşkanlığı seçimleri etrafındaki mesajı üzerine. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei cumartesi günü 28 Sordat görkemli Cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısıyla yayımladığı mesajda İran milletin hamaset dolu ve coşkulu varlığını takdir etti. Ayetullah Hamenei İran milletine 18 Haziran seçimlerine coşkulu ve destansı katılımından dolayı teşekkür etti. Ayetullah Hamenei yayınladığı mesajda İran milletini seçimlerin en büyük galibi olarak nitelendirdi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin İran milletine hitaben mesajında şu ifadelere de yer verildi. 18 Haziran seçimlerine hamaset dolu ve coşkulu katılımınız, gurur kaynaklarınızı yeni bir sayfa ekledi. Seçimlere katılımı bir türlü zayıflatabilecek faktörlere rağmen, oy sandıklarında oluşturduğunuz topluluklar ümitli ve kararlı duruşunuzun simgesiydi. Bu seçimlerin galibi, düşmanın satılmış medyası ve kötülük isteyenlerin vesveselerine karşın bir kez daha ayağa kalkan İran halkıdır. 13. İran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 6. Şehir ve Köy İslami Konsey seçimleri, İslami Şura Meclisi 11. dönem ilk ara seçim dönem seçimleri ve Rehberlik Hubregan Meclisi'nin 5. dönem ikinci ara dönem seçimleri Cuma günü düzenlendi. Cuma günü seçimleri tüm moral bozucu tahminlere ve düşmanca telkinlere rağmen tam bir düzen ve güvenlik içerisinde koronavirüs pandemisinin önlenmesi bağlamındaki sıkı sağlık protokolleri sayesinde ülkenin genelinde düzenlendi.
İran milleti defalarca hassas ve tarihi noktalarda her daim sorumlu ve farkındalık içerisinde hareket ettiğini göstermiştir. 18 Haziran gibi kader belirleyici bir seçim bu hamaset dolu varlığın bir başka göstergesiydi. Bu varlığın birleşiği ise demokrasinin devam etmesi ve halkın kendini kaderine belirlemekte oy kullanma hakkına sahip kalması sonuçta da milli ve dini birlik ve siyasi tutarlılığının korumasıdır. İran'da ise seçimlere coşkulu katılımın öneminin nedenlerinden biri İran dışındaki siyasi ve medyatik çevrelerinin büyük ilgi ve duyarlılığıdır. Bu seçim aylardır yabancıların ilgi odağında yer almıştı. Garazkar yabancı akımlara bağlı medya organları özellikle seçimlere giden günlerde insanları seçimlere katılmaktan caydırmak için psikolojik yöntemlere, sanal ve uydu algı operasyonlarına başvurdular. Bu bağlamda aralarında BBC Farsça ve İran International'ın da yer aldığı Farsça yayın yapan Garazkar Medya, programları ve haber bültenleriyle seçim boykotunu güçlendirmeye, insanları sokaklarda protestoya teşvik etmeye ve seçim sürecini aksatmaya ve sabote etmeye çalıştı. İran halkı ise medyanın terkinlerine ve atmosferine boyun eğmemekte kalmayıp seçim günü seçimlere katılarak bu medyayı hüsrana uğrattılar. Yurt dışında seçmenlere yönelik şiddet yöntemlerine ve tehditlere ve saldırılara başvurmak bile ülke dışındaki oy verenlere kararlarından caydıramadı. Bu bağlamda ise İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yurt dışında yaşayan ve oy kullanmak için sandık başına giden mağdur İranlılar polisin varlığına rağmen taciz edildi. Kanada'da da benzer olaylar bildiriliyor. İran Anayasasını Koruma Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Ketudai cumartesi günü şöyle tweet attı. Milletin günü eşiğinde cumhuriyete ve demokrasiye karşı olan sayılı kişiler vatandaşlarımızı rahatsız edip diktatörce hakaretler ve tacizler eşliğiyle özgür ve hür insanlarımızı oy haklarını kullanmaktan alıkoymak istediler. Ketodai yurt dışında yaşayan binlerce İranlının da oyu İran halkına karşı oranlara sağlam bir yarattı ifadelerinde bulundu. İran milletinin bu büyük ve kalıcı tarihi destansı katılımı geleceğin ve milletin en güçlü desteği sayılıyor. İslam İnkılabı liderinin de mesajının bir bölümünde belirtildiği gibi 18 Haziran seçimlerindeki destansı ve coşkulu varlık İran milletinin onuruna parlak bir sayfa daha ekledi. Şimdi seçimlerden sonraki adım seçim vaatlerine yerine getirmektir. Bu nedenle İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei Cumhurbaşkanlığının veya meclis üyelerine hitaben şöyle buyurmuşlardı. Ülkeye veya millete hizmet vermek fırsatını değerli sayın ve ilahi motivasyonları hep göz önünde bulundurun.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Özbekistan'da terörün harekete geçmesi etrafında. Orta Asya, özellikle de Özbekistan'daki tekfirci terör örgütlerinin yeniden harekete geçmesi bölgede devletler ve milletler için tehlike çanlarını çaldırmıştır. Bu hususta Özbekistan İçişleri Bakanlığı bir kez daha Suriye'de tekfirci terör örgütlerini desteklemek isteyen 6 teröristin daha yakalandığını duyurdu. Özbekistan İçişleri Bakanlığı, Suriye'den dönmüş teröristleri izleme ve gözetleme çalışmalarının devamında bir bildiri yayımlayarak şu ifadeleri yer verdi. Tutuklanan kişiler Semerkant bölgesindeki Özgürlükçü Partisi üyelerinden olup mali olarak Suriye'deki terör örgütlerini destekleyen ve bu örgütler için eleman toplama görevleri yapan kişilerdi. Bu hedeflerine ulaşmak için ise kimi radikal dini fetvalar ve davetlere dayalı olarak çalışıyorlardı. Özbekistan topraklarında Semerkant bölgesinde tekfirci terör örgütlerinin destekçilerinden birkaç üyenin tutuklanması gerçekleşmesine rağmen Özbekistan Emniyet ve Güvenlik Güçleri aynı teşkilatların 14 üyesini de daha önce tutuklamıştı. Son dönemde Özbekistan'da İade edilen bu teröristler bir kez daha Suriye'deki terör teşkilatlarına ve örgütlerine katılmak istediler. Amerika hükümeti ise Orta Asya'da bulundurduğu diplomatlar yardımıyla son birkaç yıl içerisinde teröristleri ülkelerine iade etmek için büyük çabalarda bulunmuştur. Gerçekte Özbekistan dahil Orta Asya yetkilileri genellikle de Amerika hükümetinin baskıları altında kaçarken Irak ve Türkiye emniyet güçleri tarafından tutuklanan Suriye'deki aktif teröristleri bu ülkelere iade etmek zorunda kalmıştır. Amerika hükümeti aleni bir şekilde Orta Asya makamlarına askeri eğitimlerden geçen teröristleri iade almak için mali yardım yapma önerisinde de bulunmuştu. Amerika hükümetinin bu girişimi bu sultacı ülkenin bölge milletleri ve devletlerine karşı yeni bir komplo içerisinde olduğunu gösteriyor. Amerika'nın amacı Orta Asya bölgesinde gerilim ve çatışma yaratmak ve bölgedeki bağımsız ülkelere manevi ve maddi hasarlar ve zararlar verdirmektir.
Bu arada 1991 yılından itibaren Orta Asya ülkelerinin bağımsızlıklarını ilan etmelerinin ardından Özbekistan'ın tek eğitimli dini memurlara sahip ülke olduğu ve ülkeye radikal yabancı misyonerlerin de girişini engelledi tek ülke olduğu söylenmelidir. Ancak 1918 yılından beri şimdi de Şevket Mirzayev'in iş başına gelmesiyle bu ülkeye görece bir özgürlük ortamı yaşadı. Sonuçta Taşkent hükümetinin yapıcı girişimleri radikallerin durumunu ciddi bir şekilde sağlamlaştırmıştır. Öyle ki bu örgütler kısıtlama yaşamadan dış ilişkiler bile kuru propaganda imkanlarından da yararlanıyorlar. Bu hususta Rus tarihçi, Orta Asya uzmanı ve Orta Asya'da yaşayan siyasi uzman Alexander Kenyazov şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır. Orta Asya vatandaşlarının uzun yıllar boyunca Suriye ve Irak'taki aktif terör yapılanmalarındaki kullanılmalarını Amerika öncülüğünde Batı ülkelerin sızma tatbikatı olarak telakki edebiliriz. Orta Asya vatandaşlarının IŞİD ve diğer tekfirci terörist gruplara alınması aslında bu ülkelerde İslami düşüncelerin gelişmemesini gösteriyor. Gerçekte Orta Asya ülkelerinden binlerce kişi IŞİD terör örgütüne ve benzeri terör çetelerine katılmasına yol açan husus bu ülkelerde siyasi entelektüellerin ve seçkinlerin de yaşadığı sıkıntılar ve dar boğazlardan dolayı dinin tam olarak gelişememesidir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı. Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Ankara yöneltimi öteden beri Güney Kafkasya'da askeri varlığını ve askeri üs kurma ısrarını yoğun bir şekilde sürdürmekte. Bu bağlamda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında askeri üs kurma olasılığını reddetmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti ziyaretinden dönerken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada iki ülke arasında yapılan anlaşma uyarınca Türk Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında askeri üs kurabileceği sinyalini verdi. Şimdi değerli dinleyiciler, son günlerde Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyaret, orada Şuşa Beyannamesi'nin iki ülke arasında imzalanması ve şimdi stratejik olarak ve askeri açıdan Türkiye'nin bazı istekleri Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilgili gündemde konuşuluyor. Biz de bu konuyu, özellikle askeri üs kurma meselesini bugünkü sohbetimizde konuşup analiz etmeye çalışacağız. Siyasi analist Sayın Burhan Hikmet'i bugünkü sohbetimizde bizimle birlikte. Sayın Hikmet'i hoş geldiniz. Saygılaşınız efendim.
Selamun aleyküm. Ben de sizi aziz dinleyicilere selamlarım. Buyurun hizmetle.
Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi son günlerde sizin de bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Orada iki lider arasında Şuşa Beyannamesi adlı bir anlaşma imzalandı. Şimdi bunların yani detayları gündeme yansımadı ama şimdi Türkiye çok hoş karşıladı bu beyannameyi ve şimdi bundan sonra askeri olarak Türkiye'nin Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilgili münasebetleri nasıl bir seviyede ilerleyecektir gibi soruları gündeme taşıdı. Siz yani isterseniz buradan başlayalım. Bu beyannameyi nasıl değerlendirirsiniz? Acaba Türkiye'nin askeri üs kurma isteğiyle alakalı mı? Alalım görüşlerinizi.
Bismillahirrahmanirrahim. Türkiye son yıllarda hususuyla Erdoğan hakimiyeti döneminde neo Osmançılık siyaseti yürüdür. Bu aydın meseledir. Azerbaycan'da da yani buna çok da var masalarda. Bunu anlayanlar vardı. Ancak Azerbaycan hakimiyeti son illerde hususuyla Pan-Türküs dairelerin tesirine düşüktü ve Şuşa beyannamesi aslında bir nevi Pan-Türkizm beyannamesi saymak olar. Ve bu çerçevede Türkiye ve Azerbaycan daha çok bu beyannamede pan-türkçülük yani idealları esasında birbiriyle öhdelikler götürüpler birbiri karşısında. O cümleden Türkiye'nin Azerbaycan Respublikası'na ve Azerbaycan'ın Türkiye Respublikası'na hede olan takdirde yahut təcavüz olan təqdirdə bir-birini müdafiə eləmək öhdəliyinə götürüblər. Bu adi məsələdir. Yəni iki ölkə arasında iki normal yəni tam hüquqlu ölkələrin arasında belə bir əməkdaşlıq ola bilər. Azərbaycan və Türkiyə də bundan müstəsna deyil və tam haqlarıdır ki, belə bir yəni müttəfiqlik bəyannaməsi imzalasınlar. Ancaq aydın məsələdir. Yəni Şuşa bəyannaməsindən belə başa düşülür ki, əsasən Türkiyə Azərbaycanı necə ki Kars müqaviləsində Naxçıvanı özünün yəni təhsil himayəsi sayır, bir növ özünün müstəmləkəsi kimi sayır. İndi Şuşa bəyannaməsi əsasında Azərbaycanın bütövlüyünü özünün müstəmləkəsi kimi saymağa başlayıbdır və bu bəyannamə çərçivəsində belə bir xətt yürüdülür. Əgər bunun davamı olsa, yəqin ki, Azərbaycanda bu mənfi qarşılanacaq xalq arasında. Çünki Azərbaycan Respublikası uzun illər Rusların müstəmləkəsi olubdu və SSR dağılandan sonra, Şorəvi dağılandan sonra Azərbaycan müstəqilliyinə yəni çatmışdı. İndi bu bəyannamə örtüyü altında Azərbaycanın müstəqilliyinə xələl yetirən addımlar həm Azərbaycan xalqı tərəfindən və ümumən region ölkələri tərəfindən müsbət qarşılanmayacaqdır. Yəni bu cür zahiri gözəl bəyannamə ancaq batində, mahiyyətdə bir nevi müstemlekeçilik siyaseti izleyen beyanname regionda menfi təsirlər bağışlaya bilər və bunun da həm Türkiyəyə qarşı, həm Azərbaycan daxilində müxtəlif menfi reaksiyalara səbəb ola bilər.
Anladım. Efendim, benim bildiğim kadarıyla Azərbaycan Cumhuriyeti anayasası uyarınca bu ülkə topraklarında yabancı askeri varlığı reddedilmiştir. Şimdi Azərbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev istərsə, acaba Milli Məclis üyeleri herhangi bir sorun yaşamadan bu ülkenin anayasasını değiştirebilirler mi? Yani sırf bu mesele gündeme gelsin diye.
Çok təəssüflər, yani anayasada yasaq olduğu təqdirdə və Azərbaycan xalqı tərəfindən də müsbət qarşılanmayan halda Türkiyə hərbi qüvvələri Azərbaycanda yerləşdirilibdir. Yani bir müqavilə bağlanmasa da reallıqda bu baş veribdir və bu da qeyri-qanuni bir hərəkət sayılır. Azərbaycanda o qədər də indiki hakimiyyət zamanında qanun hökm sürmür. Yani Türkiyə bu məsələdən sui-istifadə edib Azərbaycanda hərbi qüvvələrini yerləşdiribdir. Ancaq buna qanuni don geyindirmək üçün anayasanı dəyişdirmək yaxud başqa bir qanunları qəbul eləmək o Azərbaycanda o qədər də çətin məsələ deyil. Yani parlament zahiri bir varlıqdır. Azərbaycanda prezidentin əmrinə tabi olan bir quruluşdur parlament və bunu eləmək o qədər də çətin məsələ deyil Azərbaycanda.
Doğrudur. Son soru olaraq Sayın Hikməti, şimdi Rus yetkilileri çıxarları sağlanması halinde Türkiye ile anlaşabileceğini göstermiştir. Bu bağlamda da Türk uzmanlar Ankara'nın Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına asker göndermesi ve bu ülke topraklarında askeri üs kurması için zemin sağlayabileceğini belirtiyorlar. Rusların Türkiye'nin bu hareketliliği ile ilgili nasıl düşünüyorsunuz?
Çok teessüfle Ruslar da, yani Azerbaycan ve Ermenistan'ın müstəqilliyinə o qədər də ehtiramla yanaşmırlar. Necə ki, indi Türkiyə, Azərbaycanı özünün müstəmləkəsi eləmək istəyir. Türkiyə hakimiyyəti, Türkiyə xalqından söhbət getmir. Ruslar da belədir. Yəni, əslində demək olar ki, Ermənistanı Rusiyanın bir müstəmləkəsi kimi saymaq olar. Orada Rusiyanın hərbi bazaları mövcuddur. Və bu bazaların mövcud olduğu bir halda görürsünüz Ermənistan hansı durumdadır. Yəni, heç bir mənafiyi qorunmayan, yəni bu bazaların Ermənistanın mənafiyinə heç bir müsbət təsiri də olmadı. Bunu biz son müharibədə də, Qarabağ müharibəsində də gördük. Yəni, Azərbaycanda da belə ola bilər. Həm Ruslar, həm Türkiyənin hakimiyyəti bu ölkələri özlərinin müstəmləkəsi kimi saymağı heç də bu ölkələrin xalqlarının xeyrinə və mənafeyinə uyğun deyil.
Doğru. Efendim, kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Hikməti.
Çok sağ olun, minnətdarım.
Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Burhan Hikməti ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye'nin Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında askeri üs kurmak için ısrarlı olması meselesiyle ilgili analizleri sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından aktaracağız sizlere.
İtilat gazetesinde İslam-İran Cumhurbaşkanı seçimlerini kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'ye yönelik yurt içi ve dışından tebrik mesajlarının devam etmesi, 13. dönem Cumhurbaşkanı seçimleri sona erdiği bir sırada tüm velilerin İran milletinin büyük bir coşku ve yüksek düzeyde seçimlere katıldığını ortaya koyması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın Ayetullah Reis'in Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması dolayısıyla tebrik mesajını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Pazar günü bir mesaj yayımlayan Lübnan Hizbullah Hareket lideri Seyyid Hasan Nasrullah, Ayetullah İbrahim Reis'in İran tarihinin hassas dönemlerinden birinde Cumhurbaşkanı seçilmesini tebrik etti. Nasrullah mesajında Ayetullah Reis'in zaferi İran ve bölge milletlerinin geleceğe dönük umudunu ve sorunlarla mücadele gücünü ihya ettiğini belirtti. Nasrullah, direniş, mücahitleri ve hür insanlar, reisi saldırgan güçlere karşı güçlü bir dayanak ve kale gibi gördüklerini vurguladı. İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri, ülke genelinde ayrıca 133 ülkede 8. Cumhurbaşkanı seçmek üzere 18 Haziran Cuma günü düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Seyyid İbrahim Reisi bu seçimlerde 17 milyon 900 bin oy kazanarak İran'ın 8. Cumhurbaşkanı oldu. Bu gelişmenin üzerine bölgede direniş hareketlerinin liderleri ve siyasi şahsiyetleri Ayetullah Reis'in zaferini kutladı.
Risalet gazetesinde Amerika'nın İran'a karşı hasmani politikalarından devam etmesi, İran halkının Cumhurbaşkanı seçimlerine geniş katılımının dünya basınında büyük yankı bulması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Amerika'nın İran'a yönelik tutumu ile ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerika Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Washington yönetimi Bercam nükleer anlaşmasını ihya etmek üzere İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra da müzakerelere devam edeceklerini belirtti. Fransa Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre Amerika Dışişleri Bakanlığı pazar günü bir bildiri yayımlayarak şu ifadeyi kullandı. Bizim Amerika'nın çıkarları doğrultusunda İran'a karşı izlediğimiz politika, iktidarın başında kimin bulunduğundan bağımsız bir şekilde tasarlanmıştır. Biz Viyana'da son tur müzakerelerde elde edilen anlamlı ilerlemelerin devam etmesini istiyoruz. Bildiride ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik bir dizi mesnetsiz ve bayatlamış suçlamaların yöneltilmesinin yanı sıra Amerika'nın her zamanki tutumu gibi İran milletinin seçimlere coşkulu katılımına rağmen bu seçimlerin özgür ve adil olmadığı iddia edildi. Bu iddia şimdiye kadar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Mustafa Kazım'ı, Rusya lideri Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Vekili Muhammed bin Rashid Ali Maktum, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamd Al Sani, Yemen Siyasi Yüksek Konsey Başkanı Mehdi Maşate, Umman Kralı Heysem bin Tarık ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın reisi kutlamalarına rağmen ileri sürülüyor.
Hemşeri gazetesinde İran ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerle ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Ticareti Geliştirme Örgütü Arap Afrika Ofisi Suriye Masası Sekreteri Süheyla Resulinişan, ülkemizin Suriye'ye ihracatı bu yılın ilk iki ayında 49 milyon dolara ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %73 arttı dedi. İran'ın Suriye'ye ihracatının bu yılın ilk iki ayında geçen yıla göre %73 arttığını kaydeden Resulinejad, Suriye'nin İran'ın en önemli 14. ihracat pazarı haline geldiğini söyledi. Ülkemizin toplam ihracatında bu ülkenin değer payının %8 olduğuna dikkat çeken Resulinejad, bu ülkeye ihracat kalemleri arasında 30 milyon dolar değerinde buhar türbünü ve parçaları bu ülke yapılan ihracatta en büyük payı aldı. Ardından elektrik iletkenleri, demir veya çelik çubuklar, bebek maması gibi mallar yer aldı diye kaydetti. Müzik
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerine irdelediğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi,
İran'ın koronavirüs aşısı yapan ülkeler arasına girmesi
ve Bercam Nükleer Anlaşması Ortak Komisyonu'nun 6. tur görüşmelerinin düzenlenmesi.
Geçen hafta İran'la ilgili bazı önemli gelişmelerdi.
Üçüncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri dün İslami İran genelinde düzenlendi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Cuma sabahı rahmetli İmam Hümeyni Hüseyin'isinde kurulan sandıkta oyunu attıktan sonra yaptığı açıklamada seçimler gününü İran milletinin günü olarak niteleyip şöyle buyurdu. Bugün sahanın esas sahibi ve oyun kurucusu sonraki seneler için ülkenin kaderini kendi oylarına belirleyen millettir. Bu nedenle de bugün millete ait bir gündür.
Cumhurbaşkanını seçmek için vatandaşlar cuma sabahını ilk saatlerinden itibaren sandıkları akın edip geç saatlere kadar oy kullanmaya devam ettiler. Seçimler koronavirüs salgını yüzünden özel sağlık protokolleri çerçevesinde düzenlendi. Oy verme işlemi de sabah saat 07'den itibaren başlayıp cumartesi saat 02'ye kadar sürdü. Ardından oy sayımı da başladı.
Gelen sonuçlara göre 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Seyit İbrahim Reis'i açık ara kazanarak 8. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Bu dönemki seçimler aylar öncesinden siyasi ve medyatik çevrelerin ilgi odağındaydı. Bu seçimler uluslararası televizyon kanalları ve haber ajanslarında geniş yankı buldu. Reuters, Associated Press, CNN, Xinhua ve Sputnik haber ajansları İran vatandaşlarının yeni cumhurbaşkanını belirlemek için coşkulu şekilde sandıklara gelip oy kullandıklarını bildirdi.
İran milleti dün İslam İnkılabı'nın kalıcı tarihinde yeni ve büyük bir hamasete imza attılar. İran milleti seçim gününde coşkulu şekilde oylarını kullanmakla bugünün gerçek sahibinin kendileri olduğunu ortaya koymuş oldular.
İran milleti bu seçimlerde kendi dini ve milli görevini işsizlik, enflasyon, hayat pahalılığı ve ekonomik sorunlar gibi mevcut duruma yönelik ciddi eleştirileri olmasına rağmen yerine getirmiş oldu. İran milleti doğru ve ölçülü tercih ve seçimle sorunların çözüme kavuşabileceğini iyi şekilde bilmekte. Ülkenin sahip olduğu imkanları iyi şekilde kullanmak için doğru planlamalar yapıp verilen sözlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Doğru bir seçimle bu hedefin gerçekleşmesine ve ülkenin yükselişine katkı sağlanabilir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin beyan ettiği gibi düşmanların durmadan vatandaşların seçimlere katılım oranını düşürmek için gösterdiği çaba bu katılımın önemi yüzündendir. Vatandaşların seçimlere katılımı ve oylarının toplamı olan bu seçimlerin sonucu milli, dini ve siyasi birliğin tecellisidir.
Seçim aslında siyasi toplumsal bir hakkın doğru kullanılması anlamına geliyor. Doğru seçim doğrudan ülke ve toplumun kaderi üzerinde etkili olur. İran'da 38 üzerinde düzenlenen seçimler İran demokrasisi temelli ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri ülkenin ileriye doğru hareketi ve sorunların kaldırılması için ümit ve gayreti artırabilir.
İran İslam Cumhuriyeti Dünya Korona Aşısı Üreticileri Kulübü'ne katıldı. İran Gıda ve İlaç İdaresi Sözcüsü Kianush Yanpur yaptığı açıklamada İran'ın kendi üretimi olan Kov Bereket aşısı için acil lisans verilmesine atıfta bulunarak İran Korona Aşı Üreticileri Kulübü'ne katıldı, dedi. Jampur, İran, İngiltere, Hindistan, Rusya, Çin ve Amerika aşı üreticileri kulübünün üyeleridir, dedi.
Amerika ve İngiliz şirketlerinin geniş propagandalarına rağmen korona aşısı dünyanın birçok yerinde geliştiriliyor. Bu arada İran'da 8 büyük aşı projesi de bu stratejik ürünün kullanılması için son adımlarını atıyor. İmam Homeyni Fermanlı Yürütme Komitesi ve Bereket Enstitüsü, İran Pasteur Enstitüsü, Razi Aşı ve Serum Kurumu, bazı tıbbi bilimler, üniversiteleri, Savunma Bakanlığı ve Bilgi Tabanlı Kurum ve firmalar İran'da söz konusu projeyi yürütüyorlar. İran'ın yaş piramidi modeline göre 112 milyon doz korona aşısına ihtiyaç var. Artık ülkede oluşturulan altyapıyla İran yılda 197 milyon doz aşı üretme kapasitesine sahip olacak. Bu üretim kapasitesiyle sadece ülke nüfusu aşılanmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyada aşıya olan yoğun ihtiyaç nedeniyle ekonomik getirisi olabilecek bir ihracat kapasitesi de olacaktır.
Fransız basını La Croix geçen haftaki haberinde şöyle yazdı. Dünyanın birçok ülkesi başka ülkelerden gelen korona aşı siparişlerin gelmesine göz dikerken hatta bazen sipariş ettikleri aşıların etkinliğinden bile şüphe duyarken İran, Küba ve Nijerya korona aşısını üretmek için güç kaynaklarına dayanmak bağlamında azimli görünüyorlar.
Fransız dergi ayrıca birçok ülkenin diğer ülkelerden korona aşısı satın alma veya Birleşmiş Milletler desteğindeki COVAX programı çerçevesinde sırasını beklerken İran'ın hali hazırda COVID-19 aşısını üretecek yerli yetenek ve kapasiteye sahip ülkelerden biri olduğunu gösterdiğini, nitekim aşıyı da ürettiğini yazdı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Viyana müzakerelerinde İran'ın baş müzakerecisi Seyyid Abbas Arakçı pazar akşamı Twitter üzerinden paylaştığı mesajda İranlılar bir gün bile olsa yaptırıma maruz kalmamalı konusuna vurgu yaparken son 3 senede Amerika dünyanın her bir yerinde tüm İranlılara kendi illegal ve vahşi yaptırımlarını uyguladığını vurguladı.
Irakçı mevcut Amerika yönetiminin 144 günlük çalışma döneminde insanlığa karşı bu cinayetlerin ortağı olduğunu sözlerine ekledi. Bercam nükleer anlaşmasının canlandırılması ve Amerikan yaptırımlarının iptali ve muhtemel geri dönüşü hedefiyle İran ve 4+1 grubu arasındaki 6. tur müzakereler cumartesi günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlendi. Söz konusu müzakerelerin hedefi Bercam anlaşmasının ihya edilmesi konusunda kesin ve garanti edilmiş bir karara varmaktır. Fakat buna rağmen mevcut durum ve kanıtlar bu hedefe ulaşmak için hala uzun bir mesafenin olduğunu gösteriyor.
Gözlemcilere göre Amerika'nın girişimlerinin denetlenmesine ilaveten teknik, hukuksal ve siyasi meselelerin var olması, çözülmesi zaman alacak karmaşık sorunlardan bazılarıdır. Beyaz Saray tarafından bazı yaptırımların iptal edilmesi ve buna karşılık Biden takımının diğer bazı yaptırımları uygulamaya devam edilmesindeki ısrarı, müzakerelerde yaşanan ilerlemelere rağmen Bercam Anlaşması'nın ihya edilmesinin zor görünmesine sebep oluyor.
Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato Komitesi'ne sunduğu son raporunda Tahran ve Washington'un nükleer anlaşmaya geri dönmesi halinde bile yine Amerika'nın Tahran'a yönelik yüzlerce yaptırımının devam edeceğini söyledi. Blinken'in söz ettiği yüzlerce yaptırım Middle East News haber sitesinin yakın tarihli raporuna göre 1600 yaptırımdan şu ana kadar 700'ü kaldırılan ve gerisi yürürlükte olan Katsa ile ilgili yaptırımlardır.
Viyana müzakerelerini ciddi bir sorunla karşılaştıran diğer sorun ise Amerika Kongresi'nin Beyaz Saray'a karşı güç gösterisinde bulunmasıdır. Kongre temsilcileri geçen yıl Joe Biden iş başına gelmesinden itibaren hükümetin kolayca anlaşmaya geri dönemeyeceğini defalarca gösterdi. Bu konudaki belirsizlik Amerika'nın İran'a karşı yaptırımları sürekli ve kalıcı olarak kaldıracağının beklenmemesi gerektiği düşüncesini güçlendiriyor.
Bercam Anlaşması'nın ihya sürecinde senatörlerin en son sabotajı Politico dergisinin Cuma günü 6. tur müzakereleri eşiğinde belirttiği üzere gerçekleşti. Buna göre Amerikalı senatörlerden bazıları İran ile varılacak muhtemel her türlü anlaşmanın kongrede onaylatılmasını gerektiren bir tasarıyı onaylamaya çalışıyorlar. Politico dergisi haberin devamında söz konusu tasarının her türlü anlaşmanın canlandırılmasını tehlikeye atabileceğini yazdı. Amerika yönetimleri son 10 yıllarda uluslararası anlaşmalardaki sorumlulukları ve görevlerine pek de fazla bağlı olmadıklarını defalarca ispatladılar. Bunun en son örneği ise eski Amerikan hükümetinin Bercam gibi birçok uluslararası anlaşmadan çekilmesidir.
Mevcut durum Amerika'nın, İran'ın Trump'ın başkanlığı sırasında uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasına dair taleplerinden çok uzakta olduğunu gösteriyor. Başka bir ifadeyle daha önce yaşanan ahde vefasızlıklar ve eski sorumlulukların ihlali nedeniyle Amerika'ya yönelik derin bir güvensizlik mevcuttur. Bu yüzden her şeyden önce Washington tüm yaptırımları iptal etmek gibi güven veren tüm girişimlerde bulunması ve İran İslam Cumhuriyeti de bunun doğruluğunu denemeli. Ardından da İran Bercam Anlaşması'ndaki tüm taahhütlerine de geri dönecektir.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
D- Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü gösterme çerçevesinde hazırladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz. Birlikte dinleyelim.
Sohbetimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Amerika'da resmi olarak köleciliğin bittiği günün tatil ilan edilmesi,
Amerika'da toplu saldırılar ve suç oranlarının artması,
Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında seçim yasalarının değiştirilmesi hususundaki ihtilaflar
ve Amerikan şirketlerinin koronavirüs pandemisi dönemindeki 11 trilyonluk zararları
geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi.
Amerikan Başkanı Joe Biden, Perşembe günü Amerika köleciliği resmi olarak sona erdiğini gösteren 19 Haziran federal tatil günü sayılma yasasını imzaladı. Biden tasarının imzalanmasını Cumhurbaşkanı'nın en önemli imzalarından biri olarak nitelendirdi. Bugün Temsilciler Meclisi'nin onayı ve Biden tarafından belgenin imzalanmasıyla Amerika Ulusal Tatiller Listesi'ne eklendi. Amerika'daki federal resmi tatiller 11 gün kadardır. Ancak joint tenant olarak bilinen bu tatilin de eklenmesiyle federal tatil günlerin sayısı 12 güne ulaşacaktır. Bu bağlamda Senato Meclisi Salı günü oy birliğiyle Amerika'da köleciliğin iptal edildiği günü yani 19 Haziran gününü federal tatil günü olarak tanıttı.
19 Haziran ya da joint tenant 1865'te Texas, Galveston, General Gordon Granger tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyahilere yönelik köleciliğin sona erdirilmesinin ilan edilmesine yıl dönümüdür. Geçen yıl George Floyd'un Minneapolis, Minnesota'da öldürülmesinin ardından Amerika'da kurumsallaşmış eşitsizlik ve ırkçılık politikalarını protesto eden hareket, politikacıların artan ilgisini gördü ve bu ülkenin medyasında da geniş yankı uyandırmaya başladı.
İstatistiklere göre Floyd'un ölümünden sonra %86'dan fazlaya ulaşan siyahilerin hayatı önemlidir hareketini desteklemek güçlü bir harekete dönüşmüştür. Floyd'un ölümü dünyayı sarsarken bir trajedi olarak özellikle siyahilerin Amerika'daki yaşamlarının derin sistemik ve temel gerçeklerine ciddi bir hatırlatıcısıydı. Şimdi Amerikan halkı ve özellikle de siyahiler Amerika'da değişim çağrısı yapıyor.
Irk travmaları üzerine çalışan bir psikolog olan Meryem Carnigan şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır. Paylaşılan görüntüler Floyd'un her yerde can vermesi sayılırdı. Bu gibi durumları ve görüntüleri izlemek bazen beyaz olmayan insanlar için özellikle de izlemek zorunda kalan siyahiler için geçmişteki yaraları hatırlatabilir.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki silahlı saldırı olaylarını izleyen kar amacı gütmeyen ateşli silahlar şiddeti arşivi adlı grup yeni bir raporda bu yılın ilk 5 ayında bu ülkede 267 toplu silahlı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Grup 4 veya daha fazla kişinin vurulduğu bir olayı ifade etmek için toplu saldırı terimini kullanıyor. Bu nedenle toplu saldırılarda Amerika'da çok sayıda ölüm ve yaralanma olayı gerçekleşiyor. Bu bağlamda Haziran ayının ilk 12 gününde 25'ten fazla toplu silahlı saldırı olayı kaydedildi.
2021'de Amerika'da cumartesi akşamı iki kişinin Austin, Texas'ta insanlara ateş açarak en az 14 kişinin yaralanmasına neden olduğu 267. toplu silahlı saldırı gerçekleştirildi. Amerika ile diğer ülkeler arasındaki silahlı şiddet istatistiklerini karşılaştırırken Amerika'nın zirvede olduğu görülmektedir. İstatistikler istisnai bir durumun söz konusu olduğunu gösteriyor. Bu ülkede şiddet içeren silahlı saldırıların oranı dünyanın herhangi bir ülkesinden daha yüksektir. Amerika, dünya nüfusunun yaklaşık %5'ini barındırmaya rağmen toplu silahlı saldırıların da yaklaşık %31'ini yaşamaktadır.
Ayrıca Kongre Araştırma Merkezi'nden alınan istatistikler Amerikalıların dünyadaki 650 milyon sivil silahın yaklaşık yarısına yani %48'ine sahip olduğunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir silah uzmanı olan Adam Winkler şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Amerikalılara bilinmeyen bir gün için silah alıyorlar. Amerika'da ateşli silaha sahip olmak insanların kendilerine güvensiz ve savunmasız hissettiklerinde kendilerini korumak için yapacakları ilk şeydir.
Amerikan Başkanı Joe Biden son dönemde silahlı şiddeti azaltmak için 6 başkanlık talimatı çıkardı. Olayları bulaşıcı bir hastalığa benzetti ve bunu küresel bir utanç kaynağı olarak da nitelendirdi. Amerika'daki silahların serbest dolaşımı, çoğu ölümcül olan günlük saldırıyla ilgili şiddet olaylarına yol açsa da Amerika'daki silah yanlısı lobi o kadar güçlü ki Kongre henüz bu alanda harekete geçmedi. Ancak son aylarda Amerika'nın da birçok noktasında özellikle büyük şehirlerde suç oranları önemli ölçüde arttı. Yayınlanan istatistiklere göre Amerika'da 6 büyük şehirde bu yılın ilk ayında %33 artış görüldü.
Bu yılın ilk çeyreğinde 34 büyük Amerika şehrinde cinayet oranları 2020'nin aynı dönemine göre %24 arttı ve silahlı saldırılar %22 artmış oldu. Atlanta'da Haziran 2021'in başından 11 Haziran'a kadar cinayet oranı geçen yılın aynı dönemine göre %58 arttı. Los Angeles, Kaliforniya cinayet oranı bu yılın başından 25 Mayıs'a kadar %26,5 arttı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla. Philadelphia şehrinde de 2020'nin başından 21 Mayıs'a kadar cinayet oranı geçen yılın aynı dönemine göre %38 oranında arttı.
Amerika'nın Cumhuriyetçi eyaletlerinde seçim yasalarının değiştirilmesine ilişkin partisel gerilimlerin artmasının ardından üst düzey Demokrat Parti yetkilileri bu girişimlere karşı harekete geçmeye çağrısında bulundu. Amerika Adalet Bakanı Merrick Garland seçim görevlilerine tehdit edenlerin yargılanması gerektiğini söyledi.
Seçim işlerinden sorumlu savcıların sayısının iki katına çıkacağını ve Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde seçimlerin gidişatını yakından izleyeceklerini de sözlerine ekleyen Merrick Garland, Georgia gibi kilit eyaletlerde oy kuyruklarında renkli ve beyazlar arasındaki ayrımcılıkların büyük bir sorun olduğunu da vurguladı ve bu sorunların giderilmesine vurgu yaptı.
Amerikan Başsavcısı şu açıklamada bulundu. Pek çok konu tartışılabilir ancak koşulları bulunan vatandaşların oy kullanma hakkı bunlardan biri olmamalıdır. Girilen kongreyi Adalet Bakanlığı'na çeşitli iyaletlerde seçim yasalarında yapılacak değişikliklere karşı çıkma yetkisi vermeye çağırdı. Ayrıca Amerikalı milletvekillerine daha önce senatörler tarafından reddedilen oy sandığına erişimi yetkisi artıracak bir yasa tasarısı üzerinde çalışma çağrısında bulundu.
Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Demokrat senatörleri bir kez daha yasa tasarısı için baskı yapmaya çağırdı. Kıdemli demokrat senatörcü Mansin şöyle bir açıklamada bulundu. Oy sandıklarına erişimi artırma tasarısını desteklemiyorum. Ancak Adalet Başkanlığı'nın yetkilerinin artırması konusunda olumlu düşünüyorum. Pelosi ise demokrat senatörlere yazdığı mektupta bu iki tasarının birbirinin alternatifi olmadığını ve Adalet Bakanlığı'nın yetkilerinin artırılması tasarısının da yazın sonuna dek yürürlüğe geçemeyeceğini belirtti.
Eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimlerinde yenilmesi ve seçimlerde hile yapıldığı iddialarından ardından birçok cumhuriyetçi eyaletteki yerel kongreler erken oylamayı ve sanal oy pusullarının kullanımını kısıtlayan yasaları onayladı. 2022 Amerika Kongre seçimlerine yaklaşırken daha fazla seçim kısıtlaması getirerek Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu geri kazanma şanslarını artırmaya çalışırlar.
Amerikan Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde Teksas Eyalet Kongresi'nde bir yasa tasarısına tepki gösterdi ve şu açıklamada bulundu. Bugün Teksaslı milletvekilleri kutsal oy kullanma hakkına saldırmakta ve bu eyaleti Florida ve Georgia gibi eyaletlerine yanına taşıyan bir yasa tasarısı sundu. Amerikan Başkanı sözlerine şunları da ekledi. Bu demokrasiye yapılan saldırının bir parçasıdır. Aşağı yukarı bu yıl gördüğümüz şey budur. Genellikle orantısız bir şekilde siyahi ve renkli Amerikalılar bu çerçevede hedef alınıyor.
Koronavirüsünün Amerika ekonomisi üzerindeki etkisi de şu anda büyük banka kredilerini geri ödeyemeyen Amerika şirketleri için 11 trilyon 200 milyar dolar zarara neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüsün patlak vermesinden önce Amerikan şirketleri bankalardan düşük faizli yüklü miktarda krediler çektiler. Şimdi de koronavirüsün sebebiyet verdiği ekonomik durgunlukta da başka yüklü krediler çekmek mecburiyetinde kaldılar.
Amerika'daki kar amacı gütmeyen kuruluşların geçen yıl bir önceki yıla göre 600 milyar dolar artarak 1.7 trilyon dolar borcu vardı. Amerika Hazine Bakanlığı'na göre Amerikan şirketlerinin borcu Mart 2021'e kadar toplam 11 trilyon 200 milyar dolara ulaştı ve bu da Amerikan ekonomisinin yarısı, Amerika GSYİH'sının yarısı kadardır.
Amerika gayri safi yurt içi hasılası şu anda 22 trilyon 680 milyar dolar kadardır. Amerika'da çok sayıda mağaza ve zincirli mağaza da koronavirüsü salgınının olumsuz etkileri ve milyarlarca dolarlık borçtan kurtulmak için konkordato başvurusunda bulundu. Bu zincirli mağazalardan biri ise 100'den fazla zincire sahip Washington Prime'dir. Bu şirket günde 100 milyonlarca dolarlık zararı önlemek için iflas yasasının 11. bölümüne başvurmak zorunda kaldı. Son aylarda iki büyük Amerika zincirli mağazası olan CBL, Properties ve Prit konkordato ilan ettiler.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı kısa dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Programımız boyunca her ayetin Kur'ani noktalarını ayetlerin tefsirine göre ve bu semavi kitabın başından sonuna kadar sürekli bir şekilde sizlerle paylaşmak ve böylece ilahi marifin sonsuz denizinden bir damla bile olsun yararlandırmak istiyoruz. Şimdi hep birlikte sohbetimizin 30. bölümüne kulak verelim. İlk önce Bakara suresinin 25. ayetine kulak veriyoruz. İman edip salih ameller işleyenlere kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde bu tıpkı daha önce dünyadayken bize verilen rızık diyecekler. Halbuki bu rızık onlara dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Kafirlerin cehennem ateşiyle tehdit edilen bir önceki ayetin devamında bu ayet müminlerin sonunu ifade ediyor. Ve böylece bu iki kesimi mukayese ederek hakikate ışık tutmaya çalışıyor. Kuşkusuz iman ancak salih amelle birlikte olunca yararlı olur. Ne iman ne de salih amel tek başına insan saadetini güvence altına alamaz. İman bir ağacın kökü ve salih amel onun meyvesi gibidir. Tatlı meyve sağlıklı kökün habercisidir ve güçlü kök sağlıklı meyvenin yetişmesine sebep olur. İmansız insanlar bazen iyi amellerde bulunabilir. Ancak vücutlarında iman kök salmadığı için yaptıkları sürekli ve daimi olamaz. İman ehli olanların kıyamet günündeki mekanı cennettir. Buradaki meyve ağaçları için sonbahar söz konusu değildir ve sürekli yeşil kalır ve meyve verirler. Gerçi cennet meyveleri görünüşte dünyadaki meyveler gibidir ki cennet ehli olanlar onları tanıyabilsin. Lakin koku ve tat bakımından tamamen farklıdır. Ahirette doğum ve üremek söz konusu değildir. Lakin insanoğlu eşe ihtiyacı duyduğundan Yüce Allah onlar için cennetten eşler belirlemiştir. Ve paklık bu eşlerin başlıca özelliğidir. Gerçi Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti cennetin bahçe, köşk ve eş gibi maddi nimetlerini gündeme getirmiş. Lakin bunun yanında bir de cennetin manevi nimetleri söz konusudur. Nitekim Tevbe suresinin 72. ayetinde cennetin maddi nimetlerine değindikten sonra Allah rızasının bunların çok ötesinde olduğu vurgulanmış ve bir başka surede de Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan hoşnuttur şeklinde buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de cennet nimetleri hakkında söz edenler aslında cennet ehli olanların konumunu ve kaldıkları mekanı beyan ediyor. Yoksa bu anlatılanlar onların tüm mükafatları değildir. Cennet ehli olanların manevi mükafatlarından biri, beşeriyet tarihi boyunca gelip geçen peygamberler, pak ve salih kullar ve evliyalarla haşır neşir olmaktır. Yine bir başka ayette Yüce Allah'ın cennet ehli olanlardan hoşnut olduğu ve onların da Allah'tan hoşnut olduğu ifade edilir. Gerçekte cennet nimetleri hakkında Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen şeyler cennet ehli olanların mekanını beyan eder. Lakin bunlar onların tüm mükafatları değildir ve peygamberler ve evliyalar ve beşeriyetin tarihinin salih insanları ile bir arada olmak da cennet ehli olanların manevi lezzetleri arasındadır. Bu ayeti kerimeden şunları öğreniyoruz. Doğru terbiye için teşvik ve tehdit birlikte olmalıdır. Nitekim kafirler cehennem ateşiyle tehdit edildikten sonra bu ayet müminleri cennetle müjdelemektedir. İman ve salih amel birbirinin tamamlayıcısıdır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de bu iki unsur sürekli birlikte zikredilir. Kur'an-ı Kerim kültüründe salih amel, ilahi niyetle yapılan ameldir. Kişisel eğilimler veya sosyal etkilerin altında yapılan ameller değil. Bu yüzden salih amelden, Allah'a imandan sonra söz edilir. Mümin insanların helal ve haram yüzünden bu dünyada karşılaştığı kısıtlamalar ahirette cennet ile telafi edilir. Dünyanın nimetleri fanidir. Bu yüzden tükendikleri zaman insanlar üzülür. Lakin ahiret nimetleri ebedi ve süreklidir ve bu yüzden insanlar kaybedecekleri için üzülmez. İyi eş her açıdan pak olan eştir. Yani hem vücut hem ruhsal açıdan pak olmaları gerekir. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı sohbetimizin 30. bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98.